Merhaba, ben Erdo Öza.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Bu videomuzda Ender ile birlikte Zotac'ın yeni nesil mini bilgisayarı ZBox Nano AD12 Plus'ı inceleyeceğiz. Evet Ender, ZBox Nano'nun yeni versiyonu AMD'nin ikinci nesil Bobcat platformunu kullanıyor olmasıyla önem taşıyor. Tam aslında multimedya tutkunlarına hitap eden çoklu ortam yetenekle gelişmiş bir cihaz. Dilersen istersen hemen bir teknik özellik tablosu ekrana getirelim ve bu boyu küçük ama işlevi büyük bilgisayara da yakından bakalım.
Evet Erdi. Bilgisayarın teknik özelliklerine baktığımızda AMD'nin A2 Fusion platformunu kullandığını görüyoruz. İşlemci olarak 1800 modelli işlemci var. Saat hızı 1.7 GHz, çift çekirdekli ve aynı anda 2 izlek desteği sunuyor. Yani 4 izlek Intel tarafında gördüğümüz Hyperthreading gibi bir destek bu işlemcilerde mevcut değil. Bunun dışında içerisinde dahili grafik birimi de var. Radeon HD 7340 olarak geçiyor. Bir önceki Fusion'larla aslında aynı ama bunun detaylarına ilerleyen videomuzun noktalarında değineceğiz. 80 adet Radeon çekirdeği mevcut. Turbo çalışma frekansıyla 680 MHz'e kadar grafik birimi kendi hızını aşırtabiliyor. Bunun dışında daha sistem özelliklerine bakacak olursak 2 GB DDR3 belleği görmekteyiz. 320 GB kapasiteli 2.5 inçlik mekanik bir hard disk bulunmakta. Bunun dışında kablosuz çeşitli bağlantı özellikleri de mevcut.
Evet, aslında Zotac'ın ZBox Nano AD12 Plus modelim sahip olduğu donanım bileşenleri itibariyle çoklu ortam yetenekleriyle ön plana çıkamayacağız. Yani bu bilgisayardan gelişmiş oyun performansı beklemek çok doğru değil. Ya, ancak sahip olduğu grafik birimi itibariyle temel oyun deneyiminde belli oyunlar için belli çözünürlük ve kalite ayarlarında yaşatabilecek bir bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz. İstersen biraz Bobcat mimarisinden bahsedelim. Esasında Bobcat 2.0 olarak geçen ya da Brazos 2.0 olarak geçen bu platform bir önceki jenerasyondan çok da farklı değil. Aynı 40 nanometre üretim süreci var. Sadece frekanslar biraz yükseltilmiş durumda ve yeni chipset var. 68M adını verdiği AMD'nin yeni chipset ve bu chipsete bağlı olarak da platform geneline gelen bir takım genişleme özellikleri var aslında. Burada bence önemli olan bakıldığında 80 adet paralel işlem birimine sahip entegre grafik birimi, Radeon HD 7340 diye geçen. Bu grafik birimi evet oyun yetenekleri ya da grafik performansı çok iyi olmasa bile sahip olduğu Unified Video Decoder 3 teknolojisiyle bugün 3D Blu-ray de dahil olmak üzere piyasada yaygın olarak kullanılan neredeyse bütün video formatlarına donanımsal hızlandırma desteği getirmekte.
Evet, zaten teknik özellikleri bakımından daha çok multimedya yani çoklu ortam içeriklerine hitap eden bir bilgisayar olacağını anlamak oldukça kolay olacaktır. Bu bakımdan zaten aslında uzun zamandır böyle hem şık, bu ürünün tasarımına da değineceğiz zaten videomuzda, şık, az yer kaplayan, ısınmayan, enerji tüketimi düşük ve bu tarz içerikleri sorunsuz bir şekilde oynatabilecek cihaz ihtiyacı uzun zamandır piyasadaydı. Bildiğin gibi çeşitli medya oynatıcılar zaman zaman piyasaya sürüldü ama bunların gerek özellikleri bakımından, gerekse sunulukları kullanıcı deneyimi bakımından hiçbir zaman bir PC kadar verimli olmadılar bu noktada. Bu zaten Zotac'ta bu konuda daha önce de bu çeşitli ufak mini PC'leri gerçekleştirmişti. Dahili Blu-ray oynatıcılı olan versiyonları vardı. Bununla beraber
Intel versiyonları
da vardı. Tabii teknoloji ve İşlemci üreticileri de bu noktadaki ihtiyacın artmasıyla beraber bu noktada daha gelişkin işlemcileri de, daha gelişmiş grafik yeteneklerine sahip birimleri de kullanıcılara sunmuş durumda.
Burada şunu söyleyelim, bu sistemin içerisinde yer alan işlemci yani Fusion A2800 işlemcisi 1.7 GHz'de çalışıyor ancak hani ısıl tasarım gücü 18 watt çünkü içerisinde grafik birimi de dahil olarak gelmekte. Dolayısıyla bu sistem pasif soğutmaya çok yatkın bir sistem değil. Bundan dolayı da içerisinde kompakt yapılı bir fan var. Fanın da çok sessiz olmasa bile rahatsızlık verecek derecede gürültülü çalışmadığını söyleyebiliriz ki böyle sistemler için fan büyük önem taşıyor. Çünkü artık o eski nesil aptal medya yöneticilerin yerine bu tip kompakt boyutlu mini bilgisayarlar almaya başladı. Çünkü medya yöneticiler sadece medya yönetebilen cihazlardı. Ancak bunlar temel büyük bir masaüstü bilgisayar deneyimini küçük boyutlu sistemler halinde bizlere sunan bilgisayarlar haline gelmiş durumda. Burada istersen tasarımdan bahsedelim. Çünkü son derece kompakt esasında Zotac'ın sahip olduğu tasarım anlayışının bir uzantısı olarak gösterilebilir. Evet. Aynı tasarım anlayışını Zotac farklı donanım ve konfigürasyonlarla ZBox serisinde sürdürmekte. Ama kompakt boyutları itibariyle hani bir yere bırak, unut git sadece kullan anlamında avantajlar sunan bir bilgisayar olarak gösterilebilir.
Evet, ürün özellikle oturma odaları ve salonlar için dizayn edildiğinden zaten bir bilgisayar dışında daha çok hoş görünümlü bir elektronik cihaz şeklinde tasarlanmış. Boyutlarına baktığımızda zaten 127 mm, 127 mm yani kare yapıda olduğunu görmekteyiz. Kalınlığı ise 45 mm yani 4,5 cm oldukça makul bir boyut bu noktada bakıldığında. Ön yüzeyinde çeşitli giriş çıkışları var. Arka yüzeyinde daha fazla giriş çıkış ve bağlantı noktaları mevcut. Bunun dışında yan tarafında fan açıklığını görüyoruz. Ayrıca üst tarafında da hoş görünümlü yeşil bir halka cihaz çalıştığı zaman da cihaza farklı bir görüntü vererek güzel bir hoş bir efekt oluşturmasını sağlıyor.
Bu zaten bu halka Zotac'ın neredeyse bütün mini bilgisayarlarında olan bir halka. Cihazın üzerinde çok fazla LED göstergesi olmadığı için bazen hani sistem çalışmadığını anlamayabilirsiniz. Dolayısıyla bu tür sıkıntılar yaşanmaması adına üzerinde bir halka var. Sistem çalıştığı sürece bu halkada yanmaya devam ederek sizi sistemin çalıştığı yönde uyaran bir yapıya sahip. Şimdi istersen bazı giriş çıkış portlarına bakalım. Özellikle arka kısmındaki bağlantı özellikleri büyük önem taşıyor. Zira az önce de belirttiğimiz gibi bu bilgisayar piyasada yaygın olarak kullanılan bütün video formatlarına donanımsal hızlandırma desteği getirdiği için beraberinde aslında video aktarımına yönelik bir takım gelişmiş bağlantı özellikleri de var. Hem HDMI hem de DisplayPort olduğunu görmekteyiz. Hani DisplayPort bugün destekleyen cihaz sayısı, monitör sayısı çok fazla değil maalesef. Hani biz çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını isteriz ama çok zor bulunuyor DisplayPort'lu monitörler piyasada. Ancak HDMI artık ortak standart ve bu cihaz üzerinde de bir HDMI portu var. Yani tek kablo üzerinden yüksek çözünürlükte görüntüyü sıkıntısız bir şekilde aktarabiliyoruz.
Evet, bunun dışında herde bağlanabilirlik adına içerisinde her ne kadar dahili bir hard disk olsa da external yani harici cihazların takılabilmesi de oldukça önemli. Ayrıca görüntü bağlantı noktalarından sonra arka tarafta 2 adet mavi renkli USB 3.0'ı görmekteyiz. Hemen yanında ise Gigabit Ethernet bağlantısı yer alıyor. Ethernet bağlantısı bu noktada hala birçok kişinin tercih ettiği bir bağlantı türü. Çünkü altyapı oluşturduktan sonra hem daha hızlı hem de daha sorunsuz kablosuz bağlantılara kıyasla. Sarı renkli USB'ler ise bu noktada daha fazla akım verebilen USB 2.0 portlarını işaret etmekte. Bu da tablet gibi, telefon gibi akıllı cihazları, mobil cihazları, tabii kameralarda dahil olabilir bunun için, daha hızlı şarj etmenizi olanak sağlamakta. Bir adet de dik konumdaki external SATA'yı görmekteyiz. Bu da yüksek kapasiteli harici diskleri daha hızlı bir şekilde bağlamamıza olanak sağlıyor. Arka tarafta son değineceğimiz nokta ise kablosuz bağlantının anteni. Buraya istediğiniz bir anteni takarak hem daha büyük bir anten takıp daha güçlü bir çekim alanı yaratabilirsiniz. Hem de kablosuz bağlantıları gerçekleştirebilirsiniz. Cihazın ön tarafında da artık çeşitli giriş çıkış noktaları mevcut. Bunlardan yine 2 adet sarı renkli USB 2.0'ları görmekteyiz. Bunun dışında kulaklık, mikrofon ve optik ses çıkışı yer alıyor. Ayrıca 7 farklı kart okuyucuyu kartı okuyabilen çeşitli tek bir kart okuyucuyu görmekteyiz. Ayrıca 1 adet de kızılötesi alıcısı cihazın uzaktan kumandasıyla ürünü kontrol edilmenize olanak sağlıyor.
Evet Ender, gördüğümüz üzere genişleme olanakları oldukça zengin bir bilgisayar. Harici pek çok cihazı bunun içerisine cihaza bağlayarak kullanmaya başlayabiliriz. Burada şunu da söyleyelim, hani merak edilebilir aslında. Cihazın içerisinde 2 GB bellek, DDR3 bellek ve Toshiba tarafından geliştirilen 320 GB kapasiteli 5400 devir dakika hızında bir disk kullanılmakta. Hani diski çıkartıp yerine SSD takabilirsiniz tercih edersiniz. Evet. Tabii hani SSD'nin fiziksel formu itibariyle kasaya uyacak bir yapıda olması lazım. Bununla birlikte aslında bellek güncellemesi olanak tanıyan bir bilgisayar ancak üzerine sadece tek bir bellek slotu bulunmakta. Bu slotta isterseniz 8 GB'a kadar da bellek modülü takmanız mümkün. Görüldüğü üzere bağlantı özellikleri itibariyle bence oldukça tatminkar bir bilgisayar. Çünkü özellikle USB 3.0'ın olması USB 2.0'a göre yani teorikte 10 kata varan ama pratikte belki 3-4 kat daha hızlı.
Genelde 5 kat
gibi cihazlar açısından düşünmek gerekirse veri aktarımı yapabilmek mümkün harici cihazlarla. Evet, bu kadar konuştuk Ender. İstersen şimdi yavaş yavaş performansına geçelim. Tabii. Çünkü sahip olduğu Fusion platformu itibariyle esasında Intel Atom tabanlı medya bilgisayarlarına nazaran neler yapabildiği merak konusu olan bir bilgisayar. Şimdi yavaş yavaş hem sentik testler hem de grafik performansıyla cihaza daha yakından bakarak performansını anlatmaya başlayalım. Evet Ender, testlerimize PCMark 7 ile başlayalım. Çünkü en nihayetinde bunlar komple sistem olduğu için bir sistemin geneliyle ilgili performans değerlendirmelerinde PCMark 7 önemli sonuçlar vermekte. Burada görüldüğü üzere aslında 3 bilgisayarda yine Zotac üretim bilgisayarlar fakat üçünde de farklı konfigürasyonlar olduğunu görüyoruz. İncelememize konuk olan bilgisayarda Fusion E2800 işlemci varken AMD tabanlı diğer Zotac bilgisayarda Fusion E350 var. Bu birinci nesil Brazos platformuna ait bir işlemci ve diğer platformda da yine ZBox ID80 modelinde de Atom D2700 var. Sonuçları itibariyle aslında PCMark 7'de öyle çok kayda değer farklar olduğunu söyleyemeyiz.
Evet, PCMark 7 skorlarında bütün cihazların teste katılan hepsinin birbirine oldukça yakın skorlar elde ettiğini görüyoruz. Bu noktada Atom platformlu Atom D2700 işlemcisi kullanan sistem 1007 puan alırken eski Fusion E350-945 yeni Zotac E2800 ise 1043 puan almış. Bu noktada birbirine çok yakın puanlar ve cihazlar arasındaki hani bu bundan daha iyi diyebilecek kadar bir fark oluşturmuyorlar.
Esasında burada 3 sistemin de 3 farklı konfigürasyon sahip sisteminde Zotac olmasının şöyle bir avantajı var. Bellek ve disk gibi bileşenler genelde benzer şekilde kullanıldığı için platformlar arasındaki farkı görmek daha kolay olabiliyor. Bu açıdan bakıldığında işlemciler arasında öyle çok farklı performans farkları olmadığını söyleyebiliriz.
İkinci testimiz ise 3D Mark 11. 3D Mark 11 her ne kadar bu cihazlar için biraz ağır kaçsa da bu noktada yine de hani en azından performanslarını kıyaslayabilme adına bu testi de gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 3D Mark 11 sonuçlarına baktığımızda grafik skorlarında Intel sistemimiz 880, AMD sistemimiz ise E350 421 puan alıyor. Bu noktada yeni ZBox E2800 ise 564 puan almakta.
Tabii burada hani merak edenler olabilir. Intel tabanlı sistem nasıl bu kadar yüksek sonuçlar alıyor? Burada tabii bu sonuçlar Intel'in entegre grafiğine ait diye burada NVIDIA tabanlı bir çözüm kullanmakta ID80 Zotac ZBox. Dolayısıyla aradaki performans farklı bu şekilde oluşmakta. Gördüğü üzere 3D Mark 11'in entry level dediğimiz giriş seviyesi ayarlarında en hızlı sistem değil Zotac ZBox AD12 Plus.
Evet, 3D Mark 11'in fizik skorlarına baktığımızda ise bu noktada bellek ve işlemci performansını biraz daha iyi bir şekilde irdeleyebiliriz. Intel tabanlı sistemimiz bu noktada 396 puan alırken fizik testinden E350-630, E2-1800 ise 723 puan almış.
Burada hakikaten Fusion E2-1800 işlemcisi yüksek frekansında avantajı da aslında farkını ortaya koymuş diyebiliriz.
Evet, bir sonraki testimiz olan 3D Mark 2006'nın sonuçlarına baktığımızda bu cihazlar için biraz daha kabul edilebilir bir test olarak değerlendirebiliriz çünkü. İşlem güçleri olarak kıyasladığımızda 2006 yılının bilgisayarlarıyla belki de benzer performans gösteren cihazlar bunlar masa üstünde. 3D Mark 2006 skorlarında Intel platformu 2843 puan alırken E350-1981, E2-1800 ise 2491 puan almış durumda.
Evet, burada aslında daha da önemlisi belki 3D Mark 2010-2006'nın işlemci skorları olacaktı. Buraya bakıldığında aslında tüm platformların neredeyse benzer skorlar aldığını söyleyebiliriz. Tabi burada 3D Mark 2006'nın yeni nesil işlemcilerini kadar test ettiği de büyük önem taşımakta. Ancak sonucunda aynı yazılımı tüm işlemcilerde uyguladığımız için bu test itibariyle aslında çok böyle performans farkı yaratan sonuçların olmadığı, sonuç farklarının olmadığını söyleyebiliriz.
Evet, bir sonraki testimiz biraz daha soft performans anlamında önemli bir test. Cinebench'lerde. Cinebench'in işlemci skorlarına baktığımızda hani bir taraftaki 8-9 puan alan işlemcilere kıyasla bu sistemlerin oldukça geride kaldığını görmekteyiz. Intel tabanlı sistem bu noktada 0.33 puan. AMD E2 Fusion E350 olan 0.6. Şu anki E2-1800 ise 0.66 puan alarak standart bir masaüstü bilgisayarın çok daha gerisinde
yer alıyor. Yani incelememize konuk olan ZBox AD12 Plus en yüksek skor almayı başarmış. Yine burada yeni nesil Bobcat 2.0 tabanlı E2800'ün payı büyük. Aslında burada modern masaüstü işlemcilerin giriş seviyesinden üst segmente doğru 4 ile 6 puan arasında puan aldığını görürsek, düşünürsek eğer aslında yeni nesil mini bilgisayarlardaki işlemcilerin ham işlem gücünün ne seviyede olduğunu aslında daha kolay anlayabiliriz. Bu açıdan bakıldığında bu bilgisayarlardan böyle çok aman aman performans beklemek de
yanlış
doğru değil.
Evet. Yine Cinebench'in OpenGL testine baktığımızda bu sefer de sistemlerin dahili grafik birimlerinin performansını ölçüyoruz. Intel tabanlı sistemimiz 3.64, E350-759, E2-1800 ise 8.56 puan alıyor.
Yine burada da özellikle entegre grafik için turbonun bence önemi büyük. Çünkü 523 MHz'den 680 MHz'e çıkıyor. Bu yine performans farkı yaratma noktasında etken bir faktör diyebiliriz.
Evet Erde, istersen sentetik testlerin ardından biraz da oyun testlerine geçelim. Oyun testlerimizin ilk sırasında Far Cry 2 yer alıyor. Far Cry 2 1280x720 yani 720p çözünürlükte ve olabildiğince en düşük ayarlarda test ettik. Skorlara baktığımızda Intel tabanlı Zotac 2172, Fusion E350-2066, Fusion E2-1800 ise 24.27 puan alarak oynanabilirlik sınırının altında kalıyor.
Yani artık bu konuda çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Konsol çözünürlüğü dediğimiz 720p'de en düşük kalite ayarlarında 30 karenin altında kalmaktalar ama ben şunu düşünüyorum, hakikaten bu bilgisayarlardan böyle çok oyun performansı beklemek yanlış. Fakat diğer taraftan da televizyona bağlayacağımız sabit bir cihaz olacağı için hani ara ara en azından belli oyunları akıcı seviyede, kabul edilebilir seviyede oynatmaları gerekiyor ki sıkıldığımız zamanlarda televizyondan ya da çoklu ortam içeriğinden oyunlara geçip biraz daha fazla, biraz daha değerli vakit harcayabilelim.
Bir sonraki oyun testimiz olan Just Cause'a baktığımızda ise durum bu noktada biraz daha içler acısı hale geliyor herde. Intel tabanlı sistemimiz 16.86 puan alırken Fusion, ilk Fusion 14.87, ikinci Fusion ise 17.3 kare saniye oranıyla yine oynanabilir limitinden çok uzaklar.
Burada da şeyi söyleyelim istersen, hani oyun performansından bahsederken belki Fusion platformuna çok yakın olmayan izleyicilerimiz olabilir. Buradaki Fusion masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlar için çıkan Fusion platformu değil. Tamamıyla farklı bir mimari, farklı bir entegre grafik birimi kullanmakta. Daha yüksek performanslı sistemlerde daha iyi grafik birimleri var ve daha yüksek oyun performansı elde edilebiliyor. Bunlar sadece giriş seviyesindeki düşük güç tüketimli cihazlar için hazırlanmış. Fusion Brazos platformlar sonuçları olduğunda bir kez daha hatırlatmış olalım.
Evet Erdi, oyun testleri pek iç açıcı sonuçlar ulaşmadığından, elde etmediğimizden dolayı tekrar sentetik testlere dönelim istersen. Son testimizde bu noktada Frist'in Chess Benchmark olacak. Frist sonuçlarına baktığımızda Intel tabanlı sistemin 1944, E350 tabanlı sistemin 1268, yeni Fusion'ın ise 1642 puan aldığını görmekteyiz.
Yani burada yine aritmetik performans anlamında Intel Atom tabanlı, Atom D2700 var burada. Hani D2700 Atom ailesinin en yeni jenerasyon üyelerinden bir tanesidir. Bir miktar daha iyi sonuç verdiğini söyleyebiliriz. Ancak aradaki performans farkları günlük kullanımda, gerçek dünya kullanımında çok fazla yansıyacak farklar olmadığını da bir kez daha söyleyelim bence.
Evet, videomuzun başında değindiğimiz bir konu da aslında bu noktada Erdi, güç tüketimiydi. Güç tüketim sonuçlarına bakacak olursak sistemin toplam olarak prizden çektiği güç miktarlarında AMD'nin Intel'e kıyasla daha başarılı olduğunu görüyoruz. Normal yani bekleme konumundaki Intel tabanlı sistemimiz 23 Watt prizden güç çekerken bu noktada ilk Fusion 11 Watt, yeni Fusion ise 10 Watt güç tüketimi sunmakta. Sistemleri yük altına soktuğumuzda ise Intel'in 49 yani 50 Watt'a yaklaştığını, Fusion'ların ise 20-25 watt civarında sonuçlar elde ettiğini görüyoruz.
Tabii burada benim söyleyeceğim şey de şu olacaktır. Intel tabanlı sistemde daha yüksek güç tüketimi çıktı ancak aynı sistemde harici bir grafik biriminin, Nvidia tabanlı grafik biriminin olduğunu da unutmamak gerekiyor.
Evet, son testimizde ise sıcaklık değerleri yer alıyor yerde. Her ne kadar sistem üreticileri bu cihazların sıcaklık konusunda sıkıntı yaratmayacak şekilde tasarlasalar da en azından kullanıcıların cihazların hangi sıcaklıkta çalıştığını bilmesinde fayda var. Bu noktada Intel tabanlı Zotac sistemin 92 derece gibi oldukça yüksek bir sıcaklıkta çalıştığını görüyoruz. Buna kıyasla AMD tabanlı sistemlerin 68 ve 68 derece santigratta çalıştığı gözlerden kaçmıyor.
Tabi arada nereden baksan bir 30 dereceye yakın bir fark var. 25-30 derecelik bir fark olduğunu görmekteyiz. Bu açıdan tabi sistemlerin daha sıcak çalışması, fanın daha az dönmesi ya da daha büyük bir fanla, daha düşük devre dakika hızında fanla daha sesli bir sistem elde edilmesi anlamına geliyor. Bu açıdan bakıldığında Zotac'ın AMD tabanlı sisteminin iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz.
Hani şunu da söylemekte bir fayda var belki. Bu noktada Zotac da soğutma sistemini bir sonraki ürünlerinde değiştirip veya AMD tabanlı sistemlerinde daha iyi bir soğutma sistemi kullanıp sıcaklıkları da düşürmüş olabilir.
Tabii son olarak da şunu ekleyelim. Bunlar çoklu ortam odaklı ve oturma odasında kullanılması beklenen cihazlar olduğu için gönlümüz ister ki bu tür cihazlar pasif soğutmayla gelsinler. Yani üzerine bir fan bulunmasın. Teknoloji oraya doğru gidiyor. Bakalım bir sonraki jenerasyon ne olacak? Belki Zotac'la zaten bunun 3. nesil versiyonlarında fansız bir yapı sunarak sesli bir bilgisayar oluşturmayı başaracaktır diye düşünüyorum. Ve Tender aslında videomuzun belli kısımlarında hep şunu söyledik. Bu tür cihazlar bir oyun makinesinden ziyade çoklu ortam bilgisayarı olarak düşünülmesi beklenen cihazlar. Dolayısıyla video oynatma yetenekleri de büyük önem taşıyor. Yine videomuzda Radeon HD 7340 NTG grafik biriminin yeni nesil bir grafik motoruna, video motoruna sahip olduğunu söylemiştik. Şu anda da video oynatma yetenekleri ekrana gelmekte. Bu açıdan bakıldığında sistem gerçek amacın hakkını veren bir konuda olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, yani şimdi kullanış amacına baktığınızda bu sistemlerin çoğu hayatlarının ömürlerinin uzun bir süre boyunca film izletmek veya çeşitli basit internet uygulamaları için kullanılacak. Film izlemek için üstünde yer alan UVD3 motorunun bu noktada katkıları oldukça büyük sisteme. Çünkü ekranda da gördüğü üzere Full HD çözünürlüklü yüksek bitrate'li bir videoyu işlemci kullanımı %15-20 civarında seyrederek bu sistem sayesinde izleyebilmek mümkün.
Yani bu sayede bir yandan video izlerken arka planda işlemci başka şeyleri sürdürülebilir ve bu noktada sistemde çok fazla böyle dar boğaz olmadan, kasılma, sıkıntı yaşanmadan bilgisayar kullanımına devam edilebilir. Dolayısıyla bu tabloda ortaya koyuyor ki bu cihazlar hakikaten daha çok çoklu ortam ve içerik tüketimine yönelik cihazlar.
Bu noktada işlemci performansını ölçtüğümüz bir nokta daha var herhalde. O da aslında 1080p içeriklerin flash yani YouTube üzerinden veya tarayıcı üzerinden HTML5 üzerinden çalıştırıldığı ortamlar. Bu noktada biliyorsun çünkü işlemci kullanımı standart bir video oynatıcıya göre daha yüksek olabiliyor. Hı hı. Zaten ekranda da şu anda görülüyor. YouTube üzerinden flash içerikli 1080p çözünürlüğünde bir video oynattığımız zaman ise işlemcinin %70, 80, 90 hatta yerine göre %100'e kadar çıktığını ve çok az da olsa anlık olarak kare saniye oranlarında ufak düşüşleri yaşayabiliyoruz.
Tabii burada da şunu söyleyelim. 1080p flash video oynatımında bu tür mini bilgisayarlar değil, bildiğimiz orta üst seviye bilgisayarlar bile zaman zaman sıkıntı yaşayabiliyorlar. Hani burada komple sisteme yüklenmemek gerekiyor esasında. 1080p flashlarla ilgili zaten sektörün genel bir sorunu var. Bir şekilde zaman zaman sistemlerin genel olarak kasılmasına ya da şişmesine neden olabilen uygulamalar olduğunu söyleyebiliriz. Evet, incelemeden de görülebileceği üzere Zotac'ın yeni nesil ZBox Nano AD12 Plus mini bilgisayarı daha çok çoklu ortam odaklı bir bilgisayar olarak düşünülebilir. Az enerji tüketiyor, sessiz çalışıyor ve isterseniz monitör ya da televizyon arkasında gizleyerek bulunduğunuz ortamda görüntü kirliliğini de önüne geçebiliyorsunuz. Ancak şunu da söyleyelim Ender istersen, bu bilgisayar farklı amaçlara hizmet edebilir. Ofislerde de kullanılabilir ya da evinizde bir ağ depolama sunucusu olarak da tercih edebilirsiniz. Ya da forumumuzdaki popüler tabirle bir download bilgisayarı, dosya indirme bilgisayarı olarak da bunu kullanabilirsiniz.
Evet, aslında biz hep multimedya içeriklerden yola çıktık ama aslında senin de dediğin gibi çeşitli amaçlar için de rahatlıkla hizmet edebilecek bir bilgisayar. Özellikle iş yerlerinde hafif tarayıcı tabanlı uygulamaların çalıştırıldığı yerlerde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz bu noktada. Hem az elektrik tüketecektir, ısınmayacaktır, elektrik faturasına oldukça büyük bir katkı sağlayacaktır bu noktada. Yer olarak da avantajı çok büyük çünkü bazı ofislerde birden fazla kişinin dar alanlarda çalışma ihtiyacı olabiliyor. Hani bu alanların da bir kısmını kocaman ATX kasalarla kaplamak gerçekten verimli bir davranış değil. Bunun dışında dediğimiz gibi ofis uygulamaları, çoklu ortam içerikleri tamam. Oyun yani biraz uzak durun. Hani 5 sene öncesinin oyununu 720p çözünürlükte en düşük grafik ayarlarında oynayabilirsiniz. Ama hani ona da oyun oynamak denir mi? Bu noktada hani 3D oyunlar değil de daha çok platform oyunları olabilir, tarayıcı tabanlı oyunlar olabilir veya basit oyunlar oynayabilirsiniz. Zaten onları her bilgisayarla oynayabiliyorsun neredeyse bu noktada. O yüzden daha çok multimedya özelliğini öne çıkardığımız bir cihaz oldu bu. Bu yüzden multimedya içerikler sizin için önemliyse ve oturma odanızda, salonunuzda bu tarz bir cihaza ihtiyaç duyuyorsanız bu tarz mini bilgisayarlar sizin için oldukça elverişli olabilirler.
Evet, minik, az güç tüketen, kompakt boyutlu ve sessiz çalışan bilgisayar arıyorsanız yenisi platformuyla Zotac'ın ZBox Nano AD12 Plus modeline mutlaka göz atmanız gerektiğini söylüyoruz. Daha çok çoklu ortam odaklı yönleri ön plana çıkan bir bilgisayar Zotac'ın yeni modeli. Bu videomuzda Ender ile birlikte Zotac'ın ZBox Nano AD12 Plus modelini inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.
Hoşçakalın.